Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İyi bir hafta diliyoruz hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. Didem Özsaçbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım. Ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Kalmaz
5.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevin Sağsöz bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Evet, hayatın doğal bir evresi kabul edilen menopozu konuşacağız bugün. Menopoz bir anda ortaya çıkan bir durum değil aslında. Vücutta bir takım değişikliklerle başlıyor ve yıllarda sürebiliyor belki bu süreç, değil mi?
Evet, aslında hayat bir süreç olarak başladığını düşünmemiz gerekiyor. Doğumdan ölüme kadar. Kadın için bu süreç birazcık daha farklı. Belki bir çocukluk, gençlik, üreme dönemini yaşıyor. Daha sonra bir menopozal geçiş ve menopoz postmenopoz olarak karşımıza çıkıyor. Menopoz bir süreç. Üreme döneminden kadın menopoza geçerken bir perimenopoz dediğimiz süreci yaşıyor. Bazı kişilerde bu durum daha şiddetliyken bazılarında daha sakin bir geçiş oluyor. Ve daha sonra da tamamen adetlerin kesilmesiyle birlikte aslında son adet kanamasıdır menopoz. Ve menopoz tanısını almış oluyor ki klasik olarak bir yıllık bir süreç beklememiz gerekiyor menopoz tanısı koyabilmek için. Bu geçiş dönemi de bir 5-10 yıllık süreci alabiliyor ki buna da perimenopoz dönemi diyoruz. Menopozal geçiş dönemi
evet,
diyoruz.
Peki bu tanıyı nasıl koyuyoruz? Bir takım belirtilere göre mi, neye göre koyuyoruz acaba?
Menopoz tanısını geri dönük koyuyoruz ama bu menopozal dönemde kadınlarda en önemli şikayetlerden biri biliyoruz ki adet düzensizlikleridir. Ve bunun dışında bir takım semptomlar olabilir. Nedir bunlar? Ateş basması, psikolojik semptomlar gibi. Ama biz düzensiz kanamalardan sonra bir yıllık adet görmezse menopoz tanısını kişi tam alabilir. Bazen hormonlardan da yararlanabiliyoruz. Özellikle FSH hormonunda artışlar olabiliyor veya AMH ile ilgili.
Ama AMH asıl, nedir?
Antimüllerian hormon denilen bir hormonumuz. Bunda da belki gelecekte daha önemli olacak. Bugün önemli bir hormon olarak rutinde taranmamakla birlikte belki gelecekte kullanacak. Ama bugün tanı için daha çok anamneze dayalı ve bir yıllık sürecin geçmiş olması önemli.
Evet. Şimdi aslında menopoz yaşı da uzadı, değil
evet.
mi?
Menopoz yaşı şöyle söyleyebiliriz. Menopoz aslında ortalama Türk toplumu için 47-48 yaşları gibi demekle birlikte Batı'da 52 yaşlara kadar ortalaması var. Burada menopoz yaşının ileri kaymasından çok daha çok insan yaşamının uzaması önemli. Eskiden 60'lı yaşlarla yaşam ortalaması varken şimdi 80'li yaşlara veya 90'lara kadar varan yaşam ortalamamız var. O nedenle postmenopozal süreç gerçekten önemli. Çünkü kadın hayatının 1/3'ünü belki de yarıya yakınını postmenopozal dönemde geçiriyor.
Farkında olarak mı geçiriyor?
Çoğu zaman değil. Evet. Belki bunu vurgulamak gerekir gerçekten. Farkında olması gerekir. Menopozal dönemi ne kadar iyi postmenopozu yaşarsa yaşam kalitesi de sonuçta o kadar iyi olacak.
Evet. Şimdi birazcık belirtilerinden söz edelim. Hani az önce dediniz ya evet. Sıcak basması diye. Belki bunu takiben uykusuz stres belirtiler arasında olabilir ama her zaman da bunlar olmayabiliyor galiba, değil mi? Belki annede, anneannede, kim bilir teyzede yoksa, yani genetik de olabiliyor bazı şeyler nasıl yaşıyorsa büyükler.
Ateş basmaları aslında en önemli semptom. Yaklaşık menopoza giren kadınların %80'ine varan oranda ateş basmaları var. Ama bunların şiddeti değişik. %20 kadarı bu grubun tedavi gerektirecek boyutta ciddi yaşayabiliyor ateş basmalarını. Az bir kısmında da hemen hemen 1/4 grupta da belki de hiç semptom olmadan bu dönemi yaşıyor. Belki burada genetik yönler önemli olabilir. Bazen kişinin obez olup olmaması, yani kilolu olup olmaması, bazen beslenme etkin olabiliyor. Çünkü bazı gıdalarda fitoöstrojen dediğimiz östrojen içerdikleri için onlarla beslenenlerde belki daha az görüyoruz. bu daha çok uzak doğu ırkında, Japonya'da gündeme gelebiliyor. Onlar da sanki biraz daha ateş basmaları az. Ama eğer çok fazlaysa, kişi yaşam kalitesini artırdığı için, bozduğu için mutlaka destek tedavi alması gerekebiliyor. Diğer bir sıkıntı tabii psikolojik sorunlar olabilir menopozal dönemde. Nedir? Aşırı öfkelenme, huzursuzluk, uyku bozuklukları, bazen depresyona varabilecek şiddette sıkıntılar olabiliyor. Böyle bir stresli dönemde yaşayabiliyor. Belki bunların bir kısmı tabii kadının yaşlanmasını hissetmesi, bir kısmı ailevi bir takım sorunların bu döneme eşlik etmesi.
Örneğin evde ergenler varsa, baba da antropoz yaşıyorsa.
Kesinlikle. Bunlar kadının bu döneme tepkilerini değişik olmasına neden olabiliyor, bu dönemi farklı yaşamasına.
Evet, şimdi tedavi dediniz, hani bu sıcak basmaları, uykusuzluk, evet, ya da işte stres, nasıl bir tedavi uygulanabilir? Ya da kadınların ilaç kullanmadan bu dönemi daha kolay atlatabilmeleri için tavsiyeleriniz var mıdır, evet, acaba?
Aslında tabii menopozal geçişte en önemli şikayetlerden biri adet düzensizlikleri dedik. Bunların eğer böyle bir durum varsa mutlaka bir hekime başvurmaları lazım. Özellikle sık adet kanamaları varsa bunların altından ciddi şeyler çıkabilir. Bunu önemsememek lazım. Hani önemsemek lazım. Yani. Evet, hani bu dönemde oluyor, çok bunu ihmal edelim moduna girmemek gerekiyor. Ateş basmaları için de eğer çok şiddetliyse yine tıbbi yardım alarak ağızdan veya transdermal dediğimiz yama tarzında, hı hı, cilde yapıştırılan ilaçlar kullanılabiliyor. Farklı formlar şeklinde. Eğer çok azsa tabii ki kişi işte gıdasına dikkat ederek veya sıcak ortamlarda çok fazla bulunmayarak, bazen altta tiroid hastalıkları olur, bunları araştırması yapılarak bu dönemi geçirebilir. Spor önemli veya stresten uzak kalmak önemli. Yine sigara içimi gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak, sigara ve alkol tüketimi bir noktada menopoz yaşında öne çekip ve şikayetlerin artmasına neden olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Evet. Şimdi tabii gelişen tıp ve teknolojiyle artık tüm bunlar engellenebiliyor. Kadınlar bu dönemi çok daha huzurlu, çok daha hissedilmeden geçirebilirler, evet, aslında. Şimdi tabii menopoz döneminden sonra bir de kemik erimesi sıkıntısı kadınların en başta karşılaştıkları sorunlardan biri galiba.
Evet.
Bu ne zaman başlar ya da her kadında başlar mı, neler söyleyecek?
Evet. Şimdi menopozdan sonraki süreci belki ikiye ayırmak lazım kadının yaşamı anlamında. Bir, erken menopoz dediğimiz dönemde daha çok ateş basması gibi semptomlar, kadını huzursuz eden şikayetler ön plandayken, geç menopozda özellikle kemik erimesi, kalp hastalıkları ve vajinal kuruluk dediğimiz tablolar daha ön plana çıkabiliyor. Kemik erimesi çok önemli çünkü kadının yaşam kalitesini etkiliyor. Bazen kırıklarla birlikte, hı hı, yaşam miktarını da etkileyebiliyor. Hı hı. Onun için postmenopozal dönemdeki kemik erimesinden korunmak için kalsiyum alımı ve beslenme çok önemli. Aslında kalsiyumu menopozdan sonra değil, bir noktada gençlikten itibaren almak lazım. Bu kişiler daha şanslılar. Çünkü çocuklukta alınan kalsiyumla birlikte asıl kadındaki kemiğin pik yaptığı dönem 35 yaş dönemi gibi bir dönem.
Hı hı.
Ne kadar iyi kemiklerle menopoza girersek sonrası o kadar iyi gelecek. O nedenle kemiklerimizin iyi olması, düzenli beslenmemiz ve şüphesiz egzersiz çok önemli. Yürüyüşler, düzenli sporun yapılması önemli. Ve bazen de kalsiyum yetersiz kalıyor. Çünkü bir bardak sütte yaklaşık 300 miligram kalsiyum var ki biz bunun 1500 gram kadar almamız lazım. Onun için de mutlaka ilave kalsiyum takviyelerinden faydalanmak gerekebiliyor. Özellikle ailede osteoporoz, yani kemik erimesi, kırıklar varsa bu kişiler daha dikkatli olmalılar. Kemik ölçümleri yapılması gerekebilir.
Ne kadar zamanda yapılması gerekir?
Evet, kemik? Eğer riskli grupsa 60 yaşından önce 2 yılda bir yapılması gerekebilir. Risk yoksa, iyi besleniyorsa, diğer sorunları da sıkıntılı değilse 60 yaşından sonra da kemik ölçümü yapılması uygun olabilir.
Evet, tabii yine bu arada jinekolojik muayeneyi ve sıklığını kesinlikle da unutmamak gerekir. Ne kadar zamanda muayeneye gitmek gerekir? Bir de menopoz döneminde kanserden korunmak için de çok önemli aslında, evet, değil mi bu, evet, muayeneler?
Kesinlikle. Aslında biz menopozda bir kişi belki bilinçli olup hekime mutlaka başvuruyor bazen endişeleriyle birlikte. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Taramalarımızı mutlaka yaptırmamız lazım, kanser taramalarımızı. Bir meme kadının 8 kadından birinin hayat boyu maruz kalabileceği bir kanser. Onun için mamografiler mutlaka vurgulanmalı. Bir diğer taramamız simir taraması.
Mamografilerin periyodu ne olmalı?
Onunla da bazı dernekler arasında farklılıklar olmakla birlikte 40'lı yaşlardan sonra başlanması gerekiyor. 2 yılda bir yapılması lazım. Şimdi mamografilerde de teknik tıbbi imkanlar çok daha güzel gelişti. Onun için daha avantajlı. Memenin tanınması için mutlaka yapılması gerekiyor mamografi. Bir diğer tarama simir taramaları rahim ağzı kanserleri için. Yine bu da mutlaka yapılması gereken bir durum.
Kadar zamanda simir testi
simir
yaptırılmalı?
Simir taramaları eskiden yıllık isteniyordu. Hı-hı. Şimdi eğer bir sıkıntı yoksa 3 yılda bir 30 yaşından sonra ve HPV ile birlikte dediğimiz taramayla birlikte 5 yılda bir taraması gerekiyor. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa simir taramaları ve normal jinekolojik muayene yılda bir yapılmalı. Belki şu çok önemli oluyor, bazen hastalar ihmal ediyor veya kişiler menopozdan sonra eğer bir kanama varsa vajinal mutlaka hekime de gitmek gerekiyor. Çünkü bunlarda yaklaşık %10-15 oranında rahim kanseri tanısı alabiliyorlar. Az bir kanama bile olsa mutlaka hekime başvurmakta fayda var.
Evet, peki cerrahi menopoz dediğimiz tüm bunlardan farklı herhalde, evet, bu kanamaya müdahale edilme durumları değil, evet, sanıyorum, değil mi?
Şimdi aslında menopoz demek bir noktada overin yaşlanması, yani yumurtalıkların yaşlanması ve artık fonksiyon görmemesi rahimle birlikte.
Ama buna rağmen kadın o menopoz döneminde bile hamile kalabiliyor aslında, değil,
evet,
mi? Bu ona da engel,
evet,
değil,
evet,
aslında.
Evet, kesinlikle. Yumurtalıklardaki yumurta hücrelerimiz bitiyor. Başta çok fazla, hı-hı, olan ve çok fazla azaldığı, artık iyice azaldığı için ara ara yumurtlamalar oluyor. O nedenle korunmalı kadın. Menopozdan bir yıl sonrasına kadar, menopoz tanısı alıncaya kadar korunması gerekiyor. Ve yumurtalıkları aldığımızda biz kadın 30 yaşında bile olsa, rahmi bulunsa bile bu bir cerrahi menopozdur. Hı hı. Yani yumurtalıklar alındığında cerrahi menopoz ortaya çıkıyor. Bu kişiler doğal menopoza göre biraz daha sıkıntılı olabiliyorlar. Çünkü semptomlar daha hızlı karşılarına, hı hı, çıkıyor. Birdenbire hormon östrojen özellikle vücuttan çekildiği için daha ciddi boyutlarda semptomlar, ateş basmaları özellikle veya kemik erimesi ortaya çıkabiliyor. Bu kişilerde özellikle eğer erken bir cerrahi menopoz yaşamışlarsa mutlaka hormon 50 yaşına kadar almaları gerekebiliyor. Bazen erken menopoz olabiliyor 40 yaşından önce. Bunlar da 50 yaşına kadar mutlaka hormon tedavisi almak durumundalar. Yoksa kemikle ilgili veya diğer sistemlerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Daha fazla.
Şimdi gerek cerrahi menopozda gerek doğal menopozda bu tedavi alımlarının ağızdan mı yoksa yapıştırma bantlar var? Ne tür bir tedavi yöntemi olmalı acaba?
Evet, biz burada kişiye özgü tedavi belirliyoruz. Çünkü bazı kişilerde oral preparatlar daha yan etkisi fazla olabiliyor. Veya kişinin histerektomi dediğimiz rahmi var mı yok mu ona göre belirliyoruz. Çünkü yapıştırma peçlerinde bazen iki hormon var, bazen tek hormon var. Buna göre belirliyoruz ve kişiye özgü tedavi demek lazım. Dozu da burada kişiye özgü seçmek lazım. Kişinin şikayetlerini geçirecek minimum östrojen, minimum hormon dozu vererek ideal tedavi sağlanmaya çalışılıyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız, dinleyicilerimizi bu konuda biraz daha aydınlattığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Dinleyicilerimize mutlu günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevin Sağsöz stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Şimdi en
olur alın teri. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, prime esas kazanç tavanı artırıldı. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Dolayısıyla bu da yüksek emekli aylığının önünü açacak. Tüm bunlar ne demek? Dinleyicilerimizi aydınlatalım sevgili Işıl Kurnaz. Prime esas kazanç ne demek? Bir oradan başlayalım isterseniz.
Evet, prime esas kazanç dediğimiz şey bir çalışanın SGK'ya bildirildiği ücreti. Ve yani şu anlamda biliyorsunuz çalışma hayatında herkes özellikle 4857 sayılı kanuna tabi çalışanlar için SSK'lar için yani Bağkurlar için farklı bir düzenleme var. Emekli sandığında zaten kendine has bazı düzenlemeleri var ama bir ücretiniz var ve o ücret üzerinden ödemekle yükümlü olduğunuz iki temel kalem var. Bir tanesi vergi, bir diğeri de prim, sigorta primi. Çünkü o ücret üzerine ödenmekte olan sizin kendiniz adına ve işvereniniz tarafından ödenen iki farklı prim türü var. Yani işçi payı ve işveren payı diyebiliriz buna. Bir de yine aslında işçi ve işverenin katkıda bulunduğu ve aslında devletin de katkıda bulunduğu işsizlik sigortası prim var. İşte bu primler ücret üzerinden belirli düzeyde kesiliyor. Dolayısıyla o primden sonra da yani primler kesildikten ve vergi ödendikten sonra da sizin elinizde net ücretiniz yani elinizde geçen miktar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bizim prime esas kazanç dediğimiz şey de o söz konusu primlerin üzerinden alınacağı ücret. Hı-hı. En kısa anlamda bu şekilde bu söylemek şekilde. Mümkün. Evet.
Şimdi peki artışın ne kadar olması bekleniyor?
Şimdi asgari ücret tabii artışı burada önemli. Çünkü prime esas kazanç tavan ve tabanı asgari ücret miktarı üzerinden belirleniyor. Bu yıl için henüz yeni yani komisyon toplanacak ve aslında işçi ve işveren tarafı için farklı farklı istekler gelmeye başlandı. İşte örneğin işçi tarafı net miktarın 1600 lira civarında olmasını isterken işveren bu sene asgari ücrete zam gelmesin. Çünkü zaten geçen sene %30'luk bir artış olmuştu diyebiliyor. Fakat bizim öngördüğümüz rakam yaklaşık olarak brüt ücret üzerinden söylüyorum. Hali hazırda 1647 olan brüt asgari ücret tutarının 1770 lira civarında. Yani %7,5'luk bir artış öngörüyoruz biz. Yani bu benim tabii kendi tahminim kişisel. Ve bununla birlikte asıl SGK'nın prime esas kazanç miktarı açısından farklılık üst sınır değişti. Bugüne kadar alt sınır asgari ücret tutarı üzerinden belirlenirken üst sınır da...
Yani bunun bir alt ve üst sınırı, tavan evet, ve evet. Tavanı var yani.
Aynen öyle. Şimdi alt sınır tabii ki Türkiye genelinde kimse asgari ücretten daha düşük düzeyde çalıştırılamayacağı için bir ücrette. Dolayısıyla bunun alt sınırı asgari ücret. Ama üst sınırı asgari ücretin 6,5 katıydı. Hı hı. Yani bir çalışan isterse 20 bin lira isterse 15 bin lira ücret alsın. Bu yıl için konuşacak olursak işte hali hazırda ki rakam üzerinden işte yaklaşık olarak 11.355 üzerinden 10.750 üzerinden 705 üzerinden prim ödüyordu. Ama şimdi 7,5 katı olduğunda ve bu tabii ki 1.1.2017 yani Ocak ayının 1'i itibariyle devreye girecek. Şimdi bir üst yani bir asgari ücret daha üzerine ilave edilecek prime esas kazanç tavanı hesaplanırken. Yani mesela şimdi eğer bu farklılaşmış olsaydı 12.352 lira olacaktı. Yani bu yılki asgari ücret üzerinden biz bu değişikliğin geçerli olacağını varsayacak olursak bu durumda işte 10.705 lira değil de 12.352 lira üzerinden olacaktı. Bu nasıl bir farklılık yaratıyor? Şimdi mevcut haliyle baktığınızda 6,5 katıyken diyelim ki siz 12.000 lira gelir alıyorsanız bu 10.705 üzerinden prime esas kabul ediliyordu. Ve aradaki miktarın primi alınmıyordu. Yani 12 bin liraya kadar olan kısmı işte 20 bin liraya kadar olsa 20 bin liraya kadar olan kısmı. Ama şimdi 7,5 kat olduğunda yine asgari ücret düzeyinin değişmeyeceği varsayımını mesela öne sürelim. Sırf örneklemek açısından. Bu kez artık bu 12 bin lira kazanan kişinin 12 bin lirası da yani bütün ücretinin tamamı prime esas kazanca dahil oluyor. Bu ne tabii işçi açısından fayda sağlar. Birincisi emekli ücret yükselir. Çünkü daha yüksek düzeyden siz prim ödediğiniz için emekli aylığına hak kazandığınızda elinize geçecek miktarda daha fazla olacak. Çünkü sizin adınıza yani, birken primler çok.
Yani esas kazanç ne kadar yüksekse emekli aylığı da o kadar yüksek olacak.
Kesinlikle aradaki bağlantı tamamen bu. Hmm. Bir başka unsur yine bizim için önemli sosyal güvenlik alanı açısından borçlanmalar. İşte askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanmasının da bu tavan ve taban üzerinden yapıldığını dikkate alacak olursak bu durumda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız daha yüksek eğer isterlerse tabii yani hali hazırda mesela daha yüksek emekli aile elde etmek için şayet 10.705 liradan yani 6,5 katı olan tavandan borçlanan varsa bu kez 7,5 katından önümüzdeki yıl itibariyle borçlanabilecek ve dolayısıyla daha fazla prim ödemiş olacağı için tutar olarak baktığınızda onun da emekli aylığı daha yüksek olacak. Evet,
peki böyle bir prime avantaj esas var. Kazanca dahil edilen ödemeler hangileri olacak?
Burada işte ücretin ek niteliğinde ve ücrete benzer olan bütün ödemelerden bahsediyoruz. İşte prim aldıysanız, ikramiye aldıysanız, burada bazı yardımların işte örneğin yemek yardımı bir yardımının ya da yol yardımının belirli bir kısmını prim esas kazancın dışında tutuyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Fakat belirli miktarın üstüne çıkması durumunda onları da dahil ediyor. Hatta öyle ki kamuoyunda çok ciddi tartışmalar yaratan çalışma hayatında bir uygulamadan da bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi bazı firmalar çalışanlarını motive etmek adına biliyorsunuz ki altın yardımında, ödülünde bulunuyorlar. İşte kıdem sürenize göre 5 yılınız geçtiğinde, 10 yılınız geçtiğinde ya da size verilmiş olan hedefi tutturduğunuzda altın olarak bunu ödeyebiliyorlar. Şimdi altın paraya çevrilebilen bir menfaat olduğu için SGK bunu prime esas kazancın içinde kabul ediyor. Örneğin bu anlamda altın yardımı da yine ne olacaktır? Prime esas kazanca konu olacaktır. Yani paraya çevrilebilecek her türlü buradaki kazancı biz prim esas kazanç içinde değerlendirmeliyiz. Çünkü bu konuda da Sosyal Güvenlik Kurumu da sonuçta kendi gelirini de bu primler üzerinden, topladığı primler üzerinden elde ettiği için çok hassas davranıyor ve pek çok denetimde prim esas kazanç miktarlarının tek tek işte her işçi üzerinden kontrol edildiğini görmek de mümkün.
Evet. Peki bu emekli maaşları nasıl artacak? Onlar da kıdeme göre mi belirlenecek?
Burada yine emekli aylığının artışıyla ilgili olan kısım az önce sizin belirtmiş olduğunuz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerin miktarı ile ilgili. Dolayısıyla bu miktar ne kadar yüksek olursa ki burada işte özellikle yüksek geliri çalışanlar için, yüksek ücret alan çalışanlar için işte 6,5 kat yerine 7,5 kat olduğunda hem evet kendi ödeyecekleri prim miktarında da bir artış söz konusu oluyor ama aynı zamanda işverenin de onların adına ödeyeceği prim miktarı yükseliyor. Dolayısıyla bu sayede bu kişiler emekli olduklarında işte prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarını doldurup emekliye hak kazandıklarında daha yüksek miktarda emekli aylığı almış oluyorlar.
Peki yakın zamanda emekli olacaklar?
Yakın zamanda emekli olacak olanlar için ve bu hani yüksek ücretli olduklarını düşünelim. Yani mesela önümüzdeki yıl ya da birkaç yıl içinde emekli olacaksa bu belki çok büyük bir değişiklik yaratmayabilecektir.
Evet, ne ama, kadar zamanda ciddi anlamda fark görmüş olacaklar
böyle
acaba?
Böyle bir süre vermek çok doğru olmayacaktır ama prim esas kazancındaki artışın hani emeklilik prim ödeme gün sayısının büyük bir kısmını etki etmesi durumunda ve yine bir kez daha tekrar ediyoruz tabii bu bizim için daha yüksek gelirli yani ülke şartları açısından da düşündüğünüzde ortalama ücretlerin bayağı üzerinde ücret alan kişiler için söz konusu olacak. Onların kârını ama şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi eğer net ücret üzerinden anlaştıysa bir çalışan tabii eline geçen miktarda bir kayıp yok. Çünkü net ücretten anlaştığı için işveren de aynı ücret alacak. Ama diyelim ki brüt ücret üzerinden anlaştı. Ve brüt ücreti de işte diyelim ki 15 bin lira. Hani bu prime esas kazancın üstünde olması açısından baktığınızda. Şimdi brüt ücret üzerinden bir prim ödeyeceği için ve bu prim artık daha yüksek olacağı için en az bir kat daha fazla asgari ücret işin içine girdiğinden bu kez alacağı net ücrette daha yüksek bir düşüş olacak. Yani eline geçen miktar azalacak. Ama netten anlaşıldıysa iş sözleşmesine daha iş ilişkisinin başında herhangi bir problem olmayacak. Bizim ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi de aslında emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda kalan insanlar. Çünkü emekli aylıkları maalesef emeklilerimizin ihtiyaçlarını karşılamalarına yetecek bir düzeyde olmuyor. Dolayısıyla her üç emekliden bir tanesinin de çalıştığını düşündüğünüzde yani %30'lar seviyesinde emeklilerin çalışma oranı emekli olduktan sonrası için tabii söylüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Bu durumda tabii ne kadar yüksek emek dahili alırsanız sizin işte emekli olduğunuzdaki yaşam standardınız, refah seviyeniz de o kadar yüksek olacağı için örneğin bu tarz bir yüksek ücret üzerinden yüksek primlerle emekli olduğunuzda tabii ki çalışmaya olan ihtiyacınız daha düşük düzeyde de kalabilecektir.
Evet, şimdi aslında prime esas kazanç tavanının yükselmesi bir anlamda geleceğe yatırım diyebiliriz herhalde, değil mi?
Evet, çünkü zaten bizde tasarruf oranları gerçekten çok düşük. İşte son dönemdeki özellikle otomatik katılımlı besle biliyorsunuz işte 2017 yılından itibaren uygulamaya konulacak. Onunla ilgili Sayın Bakan Mehmet Şimşek tarafından da bazı açıklamalar yapıldı. İşte hangi firmaları kapsayacağı gibi ama biz görüyoruz ki aslında kademeli de olsa bütün iş yerlerinde buna geçilecek 45 yaşının altındaki çalışanlar için. Bu mesela bir tasarruf birikim sistemi olarak kullanılmak isteniyor aslında. Bir diğer şey kıdem tazminatı fonu. Kıdem tazminatı fonu tartışmalarında ön plana çıkan temel ihtiyaç nedeninin biz tasarrufların düşük olmasıyla ilişkilendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de tasarruf oranları düşük olduğu için ve emeklilik döneminizde de işte bu çalışmak zorunda kalmayı da beraber düşündüğünüzde aylık bağlama oranındaki farklılık da dikkate alındığında çünkü 2008 öncesinde sizin sisteme kaydolmuş olmanız yani çalışmaya başlamanız ve sosyal güvenlik kurumunda bir kaydınızın oluşmasıyla sonrasında da farklılık olduğundan dolayı aslında prim esas kazanç miktarınızın yükselmesi ve bunun üzerindeki miktarlar için daha yüksek emekli aile almanız büyük bir fırsat. Bunun yükselmesi demek işte geleceğe yatırım yapmanız demek aslına bakarsanız. Çünkü daha fazlasını biriktirerek birikimli olarak geleceğe taşımış oluyorsunuz.
Evet. SGK açısından da faydası var herhalde değil mi? Prim gelirleri artacak.
Kesinlikle. SGK'nın biz gelirinin nereden geldiğine bakacak olursak bunun işte tabii ki prim gelirleri olduğunu görüyoruz. Buna karşılık SGK'nın tabii giderleri çok fazla olduğu için bütçesine de açık vermesi gibi bir problemle karşı karşıya kalıyor. Şimdi SGK daha yüksek prim aldığında çünkü hem işçiden hem işverenden bu şekilde bu 7,5 katı olmasıyla birlikte daha fazla prim almaya başlayacak. Dolayısıyla SGK'nın da topladığı primler artacak. Bu da tabii Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özellikle aktüaryal dengeyi yani sistemin finansmanını sürdürebilmesi açısından oldukça önemli bir durum.
Evet, şimdi çalışanların tasarruf eğilimlerinin yükselmesi ve emeklilik dönemlerinde refah seviyelerini korumaları en azından insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini de sağlayacak. Az önce sizin de söylediğiniz gibi değil mi?
Evet, kesinlikle. Bizde hep bir özlem vardır biliyorsunuz. İşte özellikle şimdi yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız çok iyi bilir. Biz bakarız işte... Yaz aylarında Türkiye'ye gelen yabancıları görürüz. Emeklilerdir bunlar ve çok güzel tatil imkanları olduğunu düşünürüz o emekli aylıklarıyla. Ama Türkiye'ye bakarız. Hani Türkiye'deki emekli ne yazık ki daha büyük problemler. İşte evinin kirasını ödemek, işte mutfak alışverişini yapmakla karşı karşıyadır. Şimdi böyle olduğunda tabii bizim emeklilerimizin de daha insan onuruna yakışır bir hayat standardına sahip olması açısından primlerin daha fazla toplanıyor olması oldukça önemli.
Evet, aslında bu sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının adına da bu değişikliğin çok olumlu sonuçlar sağlayacağını da şimdiden görmek mümkün herhalde değil mi?
Evet, yüksek gelir grubu açısından en azından böyle bir prim farkının ortaya çıkması oldukça önemli sizin de söylediğiniz gibi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün de bizlerle birlikte olduğunuz dinleyicilerimizi bu konuda aydınlattığınız için haftaya yine birlikte olacağız. Bu konuda dinleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz sevgili Işıl Kurnaz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'a tekrar teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Bulamadım. 15.47'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan telefon attığımızda. Merhabalar, iyi haftalar başkentten.
Merhabalar, iyi haftalar Nezgül Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollanda'da Müslümanlara yönelik ayrımcılıkta bir büyük artışın olduğunu duyduk. Anne Frank Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre Müslümanların polise yaptığı ayrımcılık başvurusunda 3 kat artış olduğu söyleniyor. Neler aktaracaksınız bize bu konuda sevgili Yusuf Özkan?
Evet, Anne Frank Vakfı bütün her yıl bütün ayrımcılık vakalarını topluyor. Yani çıkış noktası Siyonizm ve Yahudi düşmanlığına karşı. Ama son yıllarda İslam karşıtlığı bunun önüne geçti. Polis kayıtlarından yaptıkları derlemeye göre bir önceki yıl 142 olan şikayet başvurusu geçen yıl 426'ya çıkmış. Yani 3 kat birden artmış. Ve giderek de bu tür vakaların arttığı, özellikle şiddete dönük olayların sayısında da büyük bir artış olduğu belirtiliyor vakfın yaptığı açıklamada. Buna gerekçe olarak da geçtiğimiz dönemlerde Batı Avrupa'da yaşanan terör saldırılarının İslami örgütlerle ilişkilendirilmesi ve Avrupa'ya Müslüman göçüne duyulan tepki olarak belirtiliyor. Bu nedenle Müslümanlara karşı tepkinin giderek arttığı vurgulanıyor. İlginç bir nokta, her yıl daha yüksek çıkan Yahudi karşıtlığı, antisyonizm ise gerileme olduğu vakfın raporunda açıklanan ilginç noktalardan birisi Nilgün Doruk.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bu paylaşımınız için. Şimdi de Brüksel'e gidelim istiyoruz. Brüksel'de dans pahalı galiba biraz sevgili Yusuf Özkan, ne dersiniz? Çünkü dans edilebilen restoran ve barlar her müşteri başına belediyeye dans vergisi ödemek zorundalarmış. Esnaf şikayet etse de belediye bu ek gelirden memnun galiba, değil mi?
Evet, aslında çok da bilinen bir uygulama değilmiş bu. 1945 yılından sonra, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yürürlüğe girmiş. Brüksel'de şu anda 38 tane dans edilebilen işletme varmış. Bunlardan yeni açılanlar bundan habersiz. Geçtiğimiz hafta yapılan denetimler de ortaya çıkmış. Belediye yetkilileri gelip verginizi ödemediniz deyince şaşırmışlar. Ne vergisi? Onlar da her dans eden kişi başına belediyeye vergi ödemek zorundasınız. Bunun için belirlenmiş bir fiyat var. Bu yüzden cezanızı ödeyin deyince işin pahasına varmışlar. Ve bununla ilişkin bir tartışma başladı. Ne kadar gerekli 2. Dünya Savaşı'ndan kalma böyle bir uygulama. Ama belediyenin yıllık buradan 90.000 euro bir geliri var 38 işletmeden. O nedenle de belediye hiç bizi ilgilendirmez, bu konuda değişikliğe gitmeyeceğiz. Bu konulmuş bir uygulama, herkes cezasını ödeyecek diyor. Dolayısıyla artık bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Brüksel'de eğer bir akşam çıktığınızda bir yerde dans etmek istiyorsanız bilin ki oranın iş yeri sahibi sizin adınıza belediye vergi ödemek zorunda. Yani hiç de bedava değil, mutlaka bedeli ödenmiş bir dans olacak bu yapılan dans. Nilgün Doruk.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi veda vaktindeyiz. Bir müzikle veda edeceğiz şimdi sizlere. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Avşar hazırladılar. Cihan Aydoğan kumanda masasındaydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Yaz bitti, biz göremeden güneşi, bulutlara esir olduk. Kararıp gitti yılların bilemeden neşeyi, büyük sandıklara koyduk. Gelen olmadı yerine, kimse sormadı yüreğinde. Koca boşluk niye? İnen olmadı daha derine, ki ben yormadım bu rüyayı bir gün gidebileceğine. Yokluğun yaz bitti. Biz göremeden güneşi bulutlara esir olduk. Kararıp gitti yılların bilemeden neşeyi. Büyük sandıklara koyduk. Gelen olmadı yerine, kimse sormadı yüreğinde. Bu koca boşluk niye? İnen olmadı daha derine. Ki ben yormadım bu rüyayı, bir gün gidebileceğine. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Yüz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık. Yağmuru
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.